bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Kızıl Elma, Oğulla Buluşma, Beyaz Yağmur, Asker Çocuğu, Deve Gözü. Cengiz Aytmatov. Ötiken Neşriyat. 1. Basım 1992. Altı Nokta Körler Derneği stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Sema Kendir. 1. Kaset 1. Yüz. Kızıl Elma. İsa Biyekov geç saatlere kadar yatıp uyuyamamış, hala düşünüyordu. Nasıl hitap edecek, nasıl bir sözle başlayacaktı bu mektuba? Neler yazabilirdi? Zor, çok zor. Hatta imkansız geliyordu mektup yazmak. Söylenecek birikmiş o kadar çok şey vardı ki. Hem sonra onun gecikmiş itiraflarını anlayacak mıydı? Birlikte yaşadıkları ve şimdi geride kalan yıllar çok zor geçmişti. Birbirlerine karşı bunca haksız davranışlardan, sonu gelmeyen suçlamalardan, kavgalardan, barışmalardan ve ayrılıkla sonuçlanan bu durumdan sonra onu makul, hayır bu makul sözü yerine oturmadı. Onu sadece insanca anlayabilecek, bağışlayabilecek miydi? Evliliklerinin ilk yılında olduğu gibi davranabilecek miydi? Sade, açık yürekli ve iyi niyetli. Ya böyle karşılamazsa, ya onu anlamazsa, daha da kötüsü yine kadınlık gururundan, kötü talihinden söz ederek yine saldırıya başlarsa, hali nice olurdu o zaman? İsa Biyekov onun sızlanmalarını, yakınmalarını bir kadınlık gururundan, kadının öz saygısından ileri geldiğini anlıyor ve bunu kendi kendine de söylüyordu. Karısı her zaman kadın arkadaşlarına imrenirdi. "Gördün mü?" diyordu. Adam gözünü karısından ayırmıyor. Herkesin içinde eğilip karısının ayakkabı bağlarını bağlamaktan çekinmiyor. Böyle bir davranıştan korkmuyor. O da karısına, "Böyle bir gösterişten hoşlanmam ben. Pohpohlanmayı da bilmem," diyor, kestirip atıyordu. "Gösterişle ne ilgisi var bunun? Bir nezaket kuralı, bir duyarlılıktır bu. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yoksa sen aşkından beni sevmekten mi utanıyorsun?" "Yo, ben böyle yaşayamam. Ben sevdiğim erkeğin beni sevdiğini açıkça göstermesinden korkmamasını isterim. Başka türlü davranışı aşağılayıcı buluyorum. Sen bunu hiç düşünmüyorsun." "Ben hiç de öyle sanmıyorum. Zaten bunu düşünecek vaktim de yok. Hem sonra sen de bunca iş arasında, yakında tezini vereceğin bir zamanda böyle saçmalıklarla nasıl ilgilenebiliyorsun anlamıyorum. Kim kimin ayakkabısını ya da korsasını bağlamış? Seninle tartışmanın yararı yok. Hiçbir şey anlamıyorsun." Ama işte şimdi anlıyordu. Onun ne demek istediğini anlıyor, bunu itiraf etmek istemese de içinden ona biraz hak veriyordu. Karısı yolda yürürken gelip geçenlerin dikkati onun üzerine çevrilince İsa Biyekov bundan memnun oluyordu. Albenili, güzel ve çok zeki buluyordu karısını. Yürüyüşü de pek hoşuna gidiyordu. Alımlı, zarif, hafif uçarı bir gidişi vardı. Yüksek ökçeli ayakkabılarını giydiği zaman körpe bir kızı andırıyordu. İnsanların kendisine hayranlık duyarak baktıklarını hissedince ne kadar güzel oynar, gözlerinin içi mutluluktan nasıl güler, nasıl gençleşiverirdi. İşte o anlarda karısını sever, ona bayılırdı. Bununla beraber onu kasıntısız sevmesine her zaman bir engel çıkıyordu. Kendi kendine bir takım sorular soruyor, bu da sevgisini göstermesine, apaçık sevmesine engel oluyordu. Bu içe kapalılıktan, bu çekingen huyundan vazgeçmek için bir çaba göstermesi, gençlik zamanlarındaki gibi hareket etmesi gerektiğini hissediyordu ama bırakmaması gereken işte o tutumunu bırakmıştı gençlik yıllarında. İsa Biyekov kusurunu, kabahatini, eğer bu bir kabahatsa işte şimdi kabul ediyordu. Ama onu endişeye düşüren bir başka mesele daha vardı. Mizaç uyuşmazlığı denilen sebepten birbirlerinden ayrıldıktan sonra, birbirlerinden uzakta bulundukları şu sırada, karısı birlikte geçirdikleri yıllara başka bir açıdan, başka bir gözle bakabilecek miydi? Ya bunu kabul etmezse? O zaman her şey bitmiş mi olacaktı? Yo yo, böyle bir durumu kabul edemezdi Isabiyakov. Defalarca mektuba başlamak için kağıdı önüne çekti ve her defasında vazgeçti. Kalkıp pencereye yaklaştı, sonra uzun süre duvara dayanıp dışarıya baktı. Bitkindi, perişandı, saçları darmadağınıktı. Dışarıda, pencerenin yakınındaki durakta son otobüsler duruyor, bekleyen yolcuları alıp hemen hareket ediyorlardı. Otobüslerin farları sonbahar akşamının karanlığını yarıp yarıp geçiyordu. Komşu evlerden bir genç kız ve bir delikanlı birkaç kez yaklaştılar avlunun girişine. Sonra yine gittiler, yine geldiler. Çocuk bahçesindeki çocuklar gibi birbirlerinin ellerini hiç bırakmıyorlardı. Isabiyakov onlara imrenmedi. Ama yine de o davranışlarının güzel bir yanı, heyecanlı bir yanı olduğunu kabul ediyor ve bu da onu üzüyordu. Çünkü çok iyi biliyordu o davranışları ve o çağı. Dağların tepesine doğru, ta uzakta, herhalde elektrik santralinin gerisinde küçük bir ateş yanıyor, kımıldayan bir yıldız gibi ışıldıyordu. Bir çoban ateşi olmalıydı. O anda o ateşin bulunduğu yerde olmak istedi. Orada gecenin koyu karanlığında tek başına kalmak, hiçbir şey düşünmemek, ara sıra ateşe kuru ardıç dallarını atarak çatır çatır yanışlarını seyretmek. Sonra pencereden uzaklaştı. Kızı Anara'ya bakmak için onun yattığı odaya girdi. Anara artık küçük bir çocuk değildi ama uyurken hep üstünü açardı. Bu yüzden onun üşümesinden, soğuk almasından korkuyordu Isabiyakov. Bu defa Anara kımıldamamış, üstünü açmamış, mışıl mışıl uyuyordu. Bütün gün koşup oynamıştı çünkü. Bugün babasına neler ettiğini hiç bilmiyordu. Ah Anara, Anara! Ne bilsindi babasının yüreğini parçaladığını, ne bilsindi bu saatlere kadar onun niçin uyuyamadığını. Kızına şefkatle baktı ve fısıltı halinde konuştu onunla. Böyle rahat uyuman büyük bir şans yavrum. İleride büyüdüğün zaman uykusuz geçireceğin günler de olacak. O uykusuz geceler herkesin başına gelir, kimse kurtulamaz. Ama daha vakit var o günlere. Şimdi uyu, rahat uyu yavrum, güzel rüyalar gör. Gündüz Anara'yı bir kır gezisine götürmüştü. Orada ona annesiyle olan ilişkilerinden söz edecekti. Karısı da yazdığı mektupta ona gerçeği anlatmasını ısrarla istiyordu zaten. Kızına annesinin Moskova'da sadece tezini vermek için bulunmadığını, artık ayrı yaşamalarının daha iyi olacağına karar verdiklerini, kimin yanında kalacağına Anara'nın karar vereceğini söyleyecekti. Isabiyakov çocuk için bu konuşmanın pek acı, pek korkunç olduğunu düşünerek konuyu evde değil, kır gezisinde açmayı uygun bulmuştu. Orada konuşmak kendisi için de daha kolay olacaktı. Herhalde kızı kendisiyle kalmayı isterdi, öyle umuyordu. Annesi Taşkent'e yerleşmek, orada bir araştırma enstitüsünde çalışmak istiyordu. Kızı da Taşkent'e gitmek istemezdi. Anara avluda oynarken çağırmıştı onu. ''Hadi üzerine bir hırka al, kıra gidiyoruz.'' ''Kıra mı?'' diye el çırptı Anara sevincinden. Ama hemen ardından şaşırarak sordu. ''Niçin?'' ''Hiç gezmek, temiz hava almak için.'' Yollar çok kalabalıktı, arabalar çok yavaş ilerliyor. Bu da Isabiyakov'un canını sıkıyordu. Pazar günleri hep böyle olurdu şehir içi. Ama şehrin dışına çıkar çıkmaz arabalar hızlanırdı. Onların Volga arabası da gittikçe hızlandı. İki yanında büyük ağaçlar sıralanmış asfalt yol biraz mat bir parıltıyla ve hafif bir eğimle dağlara doğru uzanıyordu. Suskun duran Isabiyakov uzaklarda pek belirli görünen karlı doruklara bakıyordu. ''Baba biraz yavaş gider misin?'' dedi Anara. Isabiyakov yavaşladı. ''Korkuyor musun?'' ''Hayır ama yavaş gitmek daha iyi.'' dedi ve yine yüzünü pencereye dayadı. ''Ama sen hızlı gitmeyi severdin her zaman.'' Anara gözünü pencereden ayırmadı ve cevap vermedi. Belki duymamıştı ya da duymamazlıktan gelmişti. Isabiyakov hafifçe başını çevirerek kızına bir göz attı. Kızın ince hırkadan çıkıntıları iyice belli olan omuzlarını, ince boynunu, ince örgülü kara saçlarını gördü. Cama yaslanmış o sessiz silüette hiç de kızına ait olmayan ve o ana kadar hiç fark etmediği bir şeyler hissetti. Pek düşünceli görünüyordu kızı. yoksa olacakları, babasının söyleyeceklerini tahmin mi etmişti? Büyükler çok defa çocukların her şeyi sezdiklerini, hissettiklerini unuturlar. Birden canı sıkıldı İsabiyekov'un. Ama hayır dedi kendi kendine, nereden bilecek? Ne kendisi ne de karısı bu konuda ona hiçbir şey söylememiş, hissettirmemişlerdi. Zaten kim anlayabilirdi ki? Bu işin en korkunç yanı çocuğun iç dünyasını yıkmak, zihin dengesini bozmak olurdu. İsabiyekov da her zaman bundan korkmuştu. İnsan kalbi böyledir. Onu kolayca dondurabilirsiniz ama çok zor eritir, çok zor ısıtırsınız. Bazen hiç çözemeyiz o buzu. Bunun da sonucu bir sinir zayıflığı, bir sinir hastalığı olur. Yo, Anara küçük ve sağlıklı bir kızdı. Belki bir şeyler hissediyordu. Kendisi de küçücük bir çocukken evde bir huzursuzluk olduğunu hemen anlardı. Öyle zamanlarda ne kadar üzüldüğünü kimse bilmezdi. Ama er ya da geç durumu öğrenecekti yavrusu. O anlatmazsa annesi anlatacaktı. Annesi dobra dobra apaçık konuşurdu. En iyisi bu işi annesine bırakmamalı, kendisi anlatmalıydı. Ne gelirdi elinden? Daha fazla beklemenin bir yararı da yoktu. Ama bütün bunlar bir tahmindi belki. Anara camdan düşen yaprakları seyre dalmış olamaz mıydı? Böyle de olsa ne değişirdi ki? Herhalde en iyisi ona gerçeği anlatmaktı. Ah, hava da ne kadar güzeldi bugün. İnsanın kalbi ve kafası da böyle huzurlu olabilse. Her sonbaharda olduğu gibi yol dökülen yapraklarla doluydu ve ıssızdı. İsabiyekov böyle bir havada arabayı hızlı sürmenin gerçekten anlamsız, saçma olduğunu düşündü. Yapraklar yavaş yavaş dönüyor, bazıları yere, bazıları arabanın üzerine usulca düşüyorlardı. Bazıları da ön camın üzerinde kısa bir süre yapışıp kalıyor, sonra sağa sola uçuyor, sanki hiç ayrılmak istemiyorlarmış gibi yine kısa bir süre arabanın bir tarafına tutunup geliyorlardı. Yolun iki tarafında günlü güneşli biçilmiş tarlalar, bozulmuş bağlar, yeşil yonca tarlaları uzanıyordu. Sürülmekte olan tarlalardaysa sürü sürü sığırcıklar izliyorlardı traktörleri. Sonbaharın son güzel günleriydi bu günler. Yakında yağmurlar başlayacak, her şey solacak, kararacak ve tarlalar bu güzelliklerini yitirecekler diye üzüldü İsabiyekov. Çakmağını çaktı, bir sigara yaktı ve tekrar dönüp kızına baktı. Kızı yine camdan dışarısını seyrediyordu. Niye bir şey söylemiyorsun Anara? Küçük kız şaşkın şaşkın babasının yüzüne baktı ve yine bir şey söylemedi. Ödevlerini yaptın mı dün? Evet anlamına başını salladı kız. Çok güzel bir hava değil mi? Evet çok güzel. İsabiyakov'un canı sıkıldı. Bu can sıkıcı, dokunaklı sorulara ne gerek vardı? Ne olmuştu bu kıza? Normal olarak gevezeliği sever ve serbestçe konuşurdu. Herhalde bugün o da iyi bir gününde değildi. Kızını oyalamak için radyoyu açtı. Küçük bir çocuğun pek bilinen ve dokunaklı sesi çın çın doldurdu arabayı. Robertino diye haykırdı ve kendine geldi Anara. Baba Robertino bu. Bizim sınıfta herkes onu çok seviyor. Erkekler de, kızlar da. Sen de seviyor musun? Annem de sever. Evet Anara, evet. Elbette annen de sever. Ah Anara, ne güzel kızımsın sen benim. İsabiyekov kızının saçlarını okşadı ve onun iri, kahverengi gözlerinin birden parladığını görünce şaşırdı. Bana gücendiğini sanmıştım. Ne diyorsun baba? Nasıl gücenirim? Pekala, şarkıyı dinleyelim, sonra sana Schubert'in ve Robertino'nun ülkesini anlatırım. Bu konuşma olurken Ave Maria şarkısı, ateş kırmızısı düzlüklere, toprağa ve insanların kalbine sonbaharın ruhunu üflüyordu sanki. İsabiyekov birden kendini güneşin, uzakta dorukları parlayan dağların, Robertino'nun yanık sesinin, kızının coşkusunun, tek kelimeyle her şeyin tam bir uyum içinde olduğu bir havaya, bir ahenge kaptırdı. Kuşku yok ki her insan ruhu güzelliklere susar ve besbelli ki onun yapısı böyledir. Ama çok defa susadığı bu güzelliği korumaz, hatta bazen farkına bile varmaz. Ve işte şimdi o, çocukların gönüllerinde yer alan, ifade edilen yarı harika ve kolay incinir bir güzelliği, bu dünyayı yıkmak durumunda kalmış görüyordu kendini. Robertino şarkısını söylüyor, ana arada alçak sesle ona eşlik ediyordu. İşte bu sırada araba büyük bir elma bahçesinin çitleri etrafında ilerlemeye başladı ve ana yoldan ayrılarak çaya doğru yöneldi. İsabiyakov ailesi yazları buraya gelirdi. Burası az bilinen, her zaman tenha olan bir yerdi. Çay derin değildi. Dağdan inen bu serin suyun dibindeki taşlar pırıl pırıl görünürdü. Çayın plajı yoktu ama yüksek dağların hemen dibindeydi. Issız boğazların ardında beyaz tepelerini sivri göğe doğru uzatıyordu dağlar. Tepelerden koca koca kayalar koparak aşağılara inmişti. Anara onlara tırmanmayı, üzerlerinde atlaya atlaya seke seke yürümeyi pek severdi. İsabiyakov'u buraya getiren asıl sebep de belki bu idi. Günün ortasındaydılar ve çevrede büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Anara kayalara doğru koştu. Dudaklarında Robertino'nun ezgileri vardı ve kayalar arasında sesi bazen yükseliyor, bazen kesiliyordu. Ave Maria melodileri İsabiyakov'un kulağından da çıkmıyor ve çevrede her şey yeni bir görünüm kazanmış gibi geliyordu ona. Çaya göre yüksekte olan bahçe oldukça seyrelmiş, yıkanıp temizlenmiş gibiydi. Sanki o da meyve aramak için çıka gelen gezicilere kulak vermişti. Bahçeyi çevreleyen çit boyunda gelip geçen yazın anısı olan anıtlar gibi pek yüksek ot tayaları, yığınları vardı. Bu otlar daha uzun zaman sıcak günlerdeki kokularını koruyacaklardı. Kuşkusuz yazın burada her şey çok daha farklıydı. Sanki hiç yaz görmemiş gibi küçük beyaz bulutlar da görünmeye başlamıştı. Ah şimdi Ayil'de köyde olmayı ne kadar isterdi. Çok uzun zamandan beri köyüne gitmemişti. Bu sırada Anara'nın bir patikadan bahçeye doğru koştuğunu gördü. O anda buraya geliş sebebini hatırladı ve kızına seslendi. ''Nereye gidiyorsun? Bahçeye, ağaçlara çıkacağım. Bir şey konuşacaktım seninle. Ne konuşacaktın? Robertino'yu mu?'' ''Evet, olur. Çabuk çıkarım ağaçlara. Sonra da gelir seni dinlerim.'' Anara hoplaya zıplaya bahçeye doğru koştu. İsabiyakov kızına anlatacaklarını ve bunu nasıl bir üslupla anlatması gerektiğini düşündü yine. Kızına anlatacağı şey tuhaf, saçma, korkunç geliyordu ona ve söyleyecekleri ne bu güzel sonbahar günüyle ne Robertino'nun sesinden Ave Maria'nın ilham ettiği duygularla bağdaşıyordu. Bunu düşündü ve ürperdi. Şimdi Anara'nın ağaçlar arasında daha çok oyalanmasını ve onu o korkunç gerçeği anlatmaya zorlamamasını istiyordu. O sırada kızının bahçeden bir sevinç çığlığı attığını duyunca yine ürperdi. Sırtını ona dönerek yere oturdu ve başını eğdi. ''Baba, baba, bak ne buldum!'' diyordu Anara. Dönüp bakmadı. Onun soluk soluğa kendine doğru koştuğunu duyuyordu. Anara gelip boynuna sarıldı ve ona iri bir kızıl elma gösterdi. ''Bir elma mı buldun?'' Bu kurnaz elma yapraklar arasında gizlenmiş kalmış, orada saklanıyordu. Ama onu buldum işte. Küçük bir fener gibi parlıyordu yapraklar arasında. Bahçede kalan son ve en güzel elma bu. Başka yok. Bak ne kadar güzel, mis gibi de kokuyor. Bir güneş gibi. Evet, gerçekten de çok güzel elma. Bir kış elması. İsabiyakov böyle dedi ve hiç düşünmeden ekledi. Biliyor musun Anara, bu bir mutluluk habercisi, mutluluk simgesidir. Bu elma yaz boyunca seni beklemiş orada. Başkaları görmesin, gelip koparmasın diye gizlenmiş. Sen de onu buldun. Bu elmayı yiyecek insan çok mutlu olacak demektir. İsabiyakov elmanın tozunu toprağını sildi ve kızına uzattı. Al, ye bakalım. Robertino'yu ne zaman anlatacaksın bana? Sonra anlatırım, biraz daha oyna. Biliyor musun baba, ağaçlara çok iyi çıkabiliyorum artık. Elma ağaçları yüksek, dalları da kalın, iyi tutunuyor insan. Ama şu uryuklar çok kötü, dalları sık ve çok dikenli. Sen de öylelerine çıkma, diye güldü İsabiyakov. Baba, sen de böyle bir elma bulmuş muydun hiç, diye sordu Anara birdenbire. Evet yavrum, hadi şimdi biraz daha oyna, ben burada kalacağım. Anara elinde kızıl elmasıyla bahçeye koştu. İsabiyakov ise başka bir kızıl elmayı hatırladı o sırada. Ve bu inanılmaz derecede benzer rastlantıya şaşıp kaldı. Vaktiyle o da böyle bir elma bulmuştu. Hatta o elmayı bulduğu bahçe de burasıydı galiba. Evet evet, bu bahçede bulmuştu onu. Ama bahçenin öbür tarafında, elma ağaçlarının yamaçtan kırlara doğru uzandığı yerde. Savaştan sonra şimdi öğretmenlik yaptığı tarım enstitüsünde okumak için şehre gelmişti. Bir sabah yine böyle bir sonbahar gününde onun da aralarında bulunduğu bir grup öğrenciyi çakıl bir yoldan, o zamanlar daha katran dökülmemişti bu yola, kolhozun tarlalarında pancar sökmeye getirmişlerdi. Bütün gün pancar söktüler. Kara ekmekten ibaret olan tayınlarını çoktan yemişler ve akşam üzeri şehre dönmek için yola koyulmuşlardı. Aç ve yorgundular. Ana yola çıkmadan önce kolhozun bahçesinden geçtiler. Ürün çoktan toplanmıştı ama bazıları otların, yaprakların arasında kalmış birkaç elma bulabilmişlerdi. Elmalar eşit şekilde pay edildi ve yediler. Bu onların iştahını kabartmış, daha çok acıktırmıştı. Bunun üzerine bahçeye yayılıp meyve aramaya koyuldular ama hiçbir şey bulamadan yine dönüş yolunu tuttular. Isabiyakov dün gibi hatırlıyordu o günü. Bahçede arkadaşlarına yetişmek için koşarken birden bir parıltı ilişti gözüne. Aynı yöne bir daha baktı ama hiçbir şey göremedi. Hayal gördüğünü sanarak devam etti yoluna. Birkaç adım gittikten sonra yine döndü. Büyük elma ağaçlarının arasında sıkışıp kalmış küçük bir ağacın yanına gelip durdu. Bu ağacın ötekilerden farkı, kızarmış, yanmış ve çok güzel görünen yapraklarını henüz dökmemiş olmasıydı. Solgun yaprakları güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Bir kibrit çaksanız ağaç hemen yanacak gibi kurumuştu. İşte böyle bir ağaçta o elmayı gördü, şaşıp kaldı ve "Vay canına!" diye mırıldandı. İki yumruk büyüklüğünde parlak kızıl bir elmaydı. Bu körpe ağaç belki tek bu meyveyi vermişti. Yaprakların arasına gömülmüş, ince dalını eğmiş, öylece pırıl pırıl duruyordu. Birkaç dakika o harika güzelliği seyretti ve sonra ayaklarının ucuna basarak uzandı, koparıp aldı o ağır kızıl topu. Elmanın güzel kokusu başını döndürdü bir anda. Parlak, ince kabuğu güneşi iyice emmiş sulu etinde gösteriyordu. İnsanın hemen dişliyesi geliyordu bu nefis elmayı. Önce onu ikiye bölmek istedi ama hemen sonra bundan vazgeçti. Bu elmayı o kıza verecekti. Onu nasıl hatırlayıvermişti o anda. Şaşılacak bir şeydi birdenbire onu hatırlaması. Niçin hatırlamasın ki? Hep onu, adını bile bilmediği o güzel kızı düşünüyordu zaten. Elmayı ona vermek için cebine atmak istedi. Ama o iri elma sığmadı cebine. Bunun üzerine iş ceketinin astarını üst tarafından söktü ve kızıl topunu attı astarın içine. Elma sökükten aşağı düşüp etek dibine yerleşti. Bundan sonra da arkadaşlarına yetişmek için koşmaya başladı. Grup yolun kenarında duruyor, boş geçen arabalara biniyorlardı. Isabiyakov dürüst davranmaya, bulduğu şeyi arkadaşlarına söylemeye karar verdi. Çocuklar, ben bir elma buldum ama onu size vermeyeceğim. Başka birine ikram edeceğim. Hani neredeymiş o elma? İşte, dokunursanız anlarsınız. Aa, ne kadar da büyük. Başka birine nasıl verirsin onu? Kimmiş o? Dedi sırık Aziz. Sana ne bundan? Dedi Isabiyakov. Hey, bakın, beyimiz bir elma bulmuş.